Ayrım 23.
Yaşadılar. O gün ateşe militerlik sınavlarını bahane ederek Ankara'ya gitmişti. Genelkurmay'da en üst kattaki 23 numaralı odada 7 komiteci kafa kafaya verip durum muhakemesi yapıyorlar. Hava son derece huzursuz. Herkes bir türlü harekete geçememenin sıkıntısını yaşıyor. Yarbay Kabibay, Genelkurmay'daki o toplantıyı İstanbul'a döndükten sonra Erkanlı'nın evinde arkadaşlarına şöyle anlatmıştır. Asıl mühim konu harekatın gün ve saatini tespit etmekti. Bu konuda Okan, Yurdakuler ve Küçüğün azim ve isteklerini bilhassa takdirle yad ederim. Öğleden sonra kat'i bir netice almak ve bununla İstanbul'a hareket etmek azmini taşıyordum. Biletimi sabahtan aldırtmış bulunuyordum. Vakit öğleden sonra saat 16 civarındaydı. Arkadaşlar dedim, yıllardan beri yapmakta olduğumuz hazırlığın son haddine gelmiş bulunuyoruz. Temin edebileceğimiz imkanların zirvesine ulaştık. Bundan istifademiz şarttır. Binaenaleyh en kısa zamanda tekliflerim kabul edilmezse beyhude yere bize inanmış birçok arkadaşımızın hayat ve istikballerini tehlikeye atmamızda hiçbir mana yoktur. Eğer şu veya bu bahane ile kararsız kalırsak İstanbul'a döner dönmez harekatı paydos edeceğiz. Subaylar 15 gündür hakikaten sinir yıpratıcı bir bekleyiş içinde. Şurada burada küçük gruplar halinde yaşamaktadırlar. Bundan başka faaliyetlerimiz hükümet tarafından tespit edilmiş veya edilmek üzeredir. Tekliflerim şunlardı. Eldeki mevcut hazırlıkla harekata başlamak. Başlama tarihini 21 Mayıs'tan evvele 26 Mayıs'tan sonraya bırakmamak. Bazı eksiklerimizi başarıdan sonra tamamlamak. Netice olarak tekliflerim arkadaşların da himmet ve desteğiyle kabul edildi. İstanbul kuzunu tehdit olarak kullanıp baskı yaptığım bir hakikattir. Trenin hareketine ancak 20 dakika kalmıştı. Arkadaşlara veda edip ayrıldım. Bu esnada yukarıdaki günler arasında tespit edilecek harekat gününü kurye, telefon vesaire vasıtayla arkadaşların en az bir gün evinden bana bildirmelerine mutabık kaldık. Kaç gündür doğru dürüst ne yemiş ne içmiştim fakat o anda kendimi çok zinde hissediyordum. Ankara Komitesi Harp Okulu'nun 21 Mayıs sessiz yürüyüşünden sonra olayların denetiminden çıkacağı korkusuna kapılmış olmalı ki 2 gün önce İrfan Paşa'nın 14 Mayıs mahallesindeki evinde toplanıp tarihi kararı veriyor. Hükümet darbesi 25-26 Mayıs gecesi yapılacak. Dün sabah Albay Muzaffer'in geniş alnı, kalın kaşları, iyi niyetli kocaman gözleriyle elinde çantası çıka gelmesi bundan. Kurye görevi yapıyor. İstanbul Komitesi'ne harekat tarihini bildirecek. İşin güzeli 10 günlük bir izin belgesi uydurmuş, sahte. Genelkurmay'daki camlı köşkte aralarında düzenlemişler. Yetkili amir yerine Selahattin Paşa'nın imzası çökertiliyor. Taklit. Yarbay Orhan Kabibay 27 Mayıs olup bittikten epeyce sonra bir türlü unutamadığı o 25 Mayıs gününü Milli Birlik Komitesi'nin oturum aralarından birinde eski meclisin bahçesinde Zizi Binbaşı'ya şöyle anlatacaktır. Mutas saatimde 6 yol ağzındaki evimden akademiye gitmek üzere çıktım. İskeleye yayan yürümeyi tercih ettim. Herkes işine gücüne koşuyor, çehrelerde günün ümitleri parlıyordu. Aksine ben ağır bir yükün altında ezilmiş gibiydim. Eğer o günde burası, yani Ankara hazır haberi vermezse yılların ümitleri çökecek. Buna tahammül çok güç. Ne oldu Ankara'ya? Bir sfenx kadar sessiz. Bu kahredici sessizliğin sebebi ne? Ne oldu arkadaşlara? Kafamda bu soruların insanı harap edici zonklamasını hissederek yürüyorum. İhtiyarımın haricinde ablamın rıhtım boyundaki evine giden yola saptım. Tarif edemeyeceğim bir hissin altında akademiye gitmekten vazgeçerek ablamın evine geldim. Evdekiler bu zamansız ziyaretimin sebebini sormayacak kadar memnundular. Bir şeyler bekler gibiyim. Evet, devamlı bekleme halindeyim. Fakat şu anda ne olabilir? Pek konuşmadan odalardan birine geçerek bir kanepeye uzandım. Yalnızdım. Bilmem ne kadar geçti, kapının zili çaldı. Kapı zili bu. Bin defa çalar, ilgilenmedim bile. Kapıyı açanlar seslendiler. Gelen Muzaffer'di. Henüz trenden çıkmıştı. Sevimli yüzünü görmek bana her şeyi anlatmaya kafi geldi. Zaten merdivenleri çıkarken bir ara her şey tamam demişti. Bu gece hemen telefona sarılarak durumu parolayla Erkanlı'ya bildirdim. Ve saat 13'te Karaköy'de Kadıköy Vapur İskelesi'nde buluşmamızı söyledim. Sırasıyla diğer arkadaşları da aynı usulle haberdar ettim. Vapurla köprüye geçiyorlar. Sanki yaz, dümdüz, parıl parıl deniz, erimiş cam gibi göz kamaştırıyor. Saray burnunda çözülüp dağılan martı yumakları, romörkörlerin gergin halatlarıyla ağır ağır çekerek Galata rıhtımında ayırdıkları bembeyaz bir vapur. Roman bandıralı güvertesinde sürüyle yolcu. Hayal mi kuruyorlar, kurulmuş bir hayalin mi içindeler? Karaköy'de ayrılmışlardı. Yarbay Kabibay Erkanlı'ya, Davut Paşa'ya, Albay Muzaffer sıkı yönetim karargahına gitti. Öğleye doğru gerekli her yere salınmış kuryeler büyülü iki kelimeyi herkese ulaştırmıştı. Bu gece. Hazırlıklar akşam üzeri tamamlandı. Birliklere yeterince mermi dağıtılmış, silahlar temizlenmiş, hazır. Yarbay Kabibay, Yurdakuler'le tekrar buluşuyor. Akşam uçağı için Albay Muzaffer'in yerini ayırtıp biletini aldıktan sonra sıkı yönetim karargahına dönüyorlar. Binbaşı Mehmet Özgüneş hanidir onları beklemekteymiş. Görür görmez diyor ki, ''Nerelerdesiniz albayım, aramadığım yer kalmadı. Ankara'dan telefon ettiler, size mutlaka bildirmem lazım. Nündar'ın oğlu sınıfta kalmış.'' ''Ne?'' Çarpılmışa döndüler. Binbaşı Mehmet farkında bile olmadan o geceki harekatın ertelendiğini bildiren parolayı söylüyordu. İki arkadaş bakıştılar. Şimdi ne olacak? Uyarılmış sinirleri gergin bunca birliğe erteleme haberi nasıl duyurulabilir? Yanlış bir adım atıp başlamadan her şeyi mahvetmeleri nasıl önlenebilir? İşin kötüsü akşamın eli kulağında yukarıdan bir toz mürekkep morluğu İstanbul'un üzerine ince ince eleniyor. Batı yakası iç içe sardunya kızılı zambak sarısı boru çiçeği eflatunu. Kaybolmuş güneş alttan vuruyor olmalı ki bulutların bir yanı duman alacasına battığı halde öbür yanı yangın yalazı kıvılcım üretiyor. Fırlayıp çıktılar. Jip hazır bekliyordu. Şehir telaşlı. Sokağa çıkma yasağı başladı başlayacak. Sanki herkes yakın ve yıldırıcı bir tehlikeden uzaklaşmaya çalışıyor. Çabuk çabuk indirilen mağaza kepenkleri, iş merkezlerinin evlere dağılan otomobiller, kızıl pırıltılı lacivert bir perdeden kayan insan gölgeleri. Önce sıkı yönetim komutasındaki birlikleri uyarmaları gerekmiyor mu? En önemlisi Taksim Belediye Gazinosu'nun orada konaklamış. Bir başkası veznecilerdi. Peki ya harp akademileri? Yarbay Orhan Kabibay'ın kaşla göz arasında her yere yetişip birlikleri bir bir dolaşarak erteleme emrini nasıl ulaştırdıklarını unutması olası mı? Bir yandan harp akademisine, uzaktaki birliklere telefonlar işliyor, bir yandan evlerine gitmiş subayları uyarmak amacıyla özel haberciler çıkarılıyordu. Sonunda istenilen zor da olsa başarılmış, hareket ertelenmişti ama Yarbay Orhan arkadaşını ucu ucuna yetiştirebildiği akşam uçağına bindirmeden İstanbul Komitesi adına Ankara'dakilere şöyle bir ultimatum vermekten doğrusu kendisini alamamıştı. Bugünkü hadiseden sonra bu iş yarın yapılmazsa hepimizi toparlayacaklardır. Artık tam manasıyla deşifre olmuş durumdayız. Ankara var veya yok, bu işi biz İstanbul'da yarın yapacağız. Bunu böylece bilsinler ve bana yarın öğleye kadar kesin kararı telefonla bildirsinler. Tutumu etkili olmuştu demek. Az önce Albay Muzaffer'in Ankara'dan verdiği şifreli haber dün ertelenen harekatın bu gece yapılacağını müjdeliyordu. Yarbay Orhan Kabibay saatine baktı. 12.59. Cama vuran güneş civa yansımalarıyla yayılıyor, sonsuz mavilikte sakız gibi ağdalaşan kocaman ak bir bulut usul usul yere ağıyordu. Erkanlı'yı aramak için telefona uzandı. Öğleden sonra. Gazeteci Ümit Ersoy'un Haziran sonlarına doğru birlikte yayınlayacağı İhtilalin Karıncaları başlıklı yazı dizisinde binbaşı Orhan Erkanlı 26 Mayıs günü olanları şöyle anlatacaktır. Saat 13. Tabur komutanı odasında haber bekliyorum. Telefon çaldı. Orhan Kabibay'dan şu haberi aldım. Emekli sandığından istediğiniz borç para 2730 lira olarak gönderilmiş, yarın elinize geçecek. Aslında 2740 lira olan bu paranın 10 lirası masraf olarak kesilmiş. Ayrıca Eskişehir'deki arkadaşımızın istediği para da gönderilmiş, yarın alacak, biz ona haber vereceğiz. Telefon çok parazitliydi. Güçlükle anlayabildiğim haberin manası şuydu. 26-27 Mayıs gecesi saat 3'te harekat başlayacak. Eskişehir'deki Menderes oradaydı. İşte İstanbul'a bırakılıyor. Onu da biz halledeceğiz. Orhan Kabibay ile saat 14'te köprüde buluşacaktık. Kadıköy'den gelecekti. Yanımda bulunan subaylara döndüm. Bu gece elektrik işletmesinin açılış törenini yapacağız. Saat 6'da Assubay Gazinosu'nda bir kokteyl hazırlayayım. Ben şehre gidiyorum. Assubay Gazinosu'nun seçilmesinde sebebi var. 28 Nisan'dan sonra Davutpaşa'ya gönderilen misafirlerin, biz onlara böyle diyorduk, bir grubu orada kalmışlardı. Arkadaşların gözleri parladı. Sevinçle bana bakıyorlar, daha çok bilgi istiyorlardı. Doğru piyade tabur komutanı binbaşı Şükran Özkaya'nın odasına gittim. Odada başkaları olduğu için kısa bir not yazarak verdim. Böylece 3. Zırhlı Tugay alarm emrini almış oluyordu. Saat 14.20'de Orhan Kabibay ile yolcu salonu önünde buluştuk. Sarıldık, birbirimize söyleyecek çok şeyimiz vardı, sustuk. Doğru harp akademilerine gittik. Eskişehir işini havacılarla halledeceğimiz için derhal Kurmay Albay Mucip Ataklı'yı görmemiz icap ediyordu. Havacılarla münasebetimizi o sağlıyordu. Ataklı'yı bulduk. Diğer birkaç arkadaşla beraber Hava Kara İşbirliği Okulu'nun bir odasında toplanarak Eskişehir durumunu görüştük. Sonunda Kurmay Yarbay Agassi Şen ve Kurmay Yarbay Hulusi Kaymaklı'nın Eskişehir'e gönderilmesine, Menderes'in ele geçirilmesine karar verildi. Agassi Şen, aman yine tehir edilmesin, bize harcamayın dedi. Acı gülüşler sırasında onu ikna ettik. Karar kat'iydi. Mutlaka tatbik edilecekti. İki arkadaşımız bizimle vedalaştılar. Özel otomobilleriyle Eskişehir'e hareket ettiler. Eskişehir hikayesi bu dakikadan başlar. Mucip Ataklı ve öteki arkadaşlarla teferruatı konuştuk. Saat 20.30'da üniversite bahçesinde buluşmak üzere ayrıldık. Orhan Kabibay'ı ordu karargahında bıraktık. Oradaki arkadaşlarımıza haber verecekti. Ben üniversiteye gittim. Kurmay Yarbay Vahit Erdoğan'ı gördüm. Durumu anlattım. Gözleri yaşardı. Saat 20.30'daki toplantıyı üniversite bahçesinde heykelin yanındaki ağaçların altında yapmaya karar verdik. Saat 16'da Kışla'ya döndüm. Tugay'dan harekata katılacak birlikler hazırlıklarını sürdürüyorlardı. Silahlar sinip gözden geçiriliyor, cephane tankları yerleştiriliyor, telsizlerin son kontrolü yapılıyordu. Birlikleri gezdim, gördüm, güvenim arttı. Bu birliklerle her şey yapılabilirdi. Her şey. Ümit Binbaşı Erkanlı ile Haziran'ın son haftası içinde Ankara'da konuşacaktı. Rastlantı bu ya, tam yeni rejime Vehbi Koç'un 26 kilo altın ve bir bina 14 firmasının ise ayrıca 1 kilo altın, 250 adet reşat altını ve 235 bin lira hibe ettiği günler. Nereye gitsen dedikodusu. Milli Birlik Komitesi eski meclis binasında toplanıyor, basın odasında herkesin ağzında bu laf. Ümidi Binbaşı Erkanlı ile bir süredir Ankara'da görevlendirilmiş olan Yüzbaşı Demir tanıştıracak. Sol merdivenden çıkıyorsun, sol koridorda bir oda. Genel sekreterlik odası, sağdaki masada Erkanlı, yanında Albay Okan, karşısında Albay Acuner, suratı hep asık. Dışarıda bozkır sıcağı sarı bir duman, camlara güneş yağıyor, asfaltlarda yaz buğusu. Binbaşı Erkanlı Ümidi, Yüzbaşı Demir'den 3 aydır dinlediği ilginç kadını belirsiz bir gülümsemeyle karşılayacaktır. Gereksiz bir sürü ayrıntısıyla o geceyi uzun uzadıya anlatanların tersine konuşmak istemiyor. Acele işi mi varmış, bir yere mi davetliymiş, ne bu yüzden? Yalnız önünde pembe bir dosya, konuyla ilgili bazı notlar almış imiş de eğer Ümit Hanım bir göz atarsa belki yararı dokunurmuş. Dişlerinin arasında siyah ebonit ağızlığı, upuzun boynu ile Ümit, beyaz kağıtları elle yazılmış notların üzerine zarif bir balıkçıl gibi eğilecektir. Saat 18.30'da tank taburunun assubay gazinosunda toplandık. Harekata katılacak bütün subay ve assubaylar oradaydı. İsimleri sayamam. Kimi durumu önceden biliyordu ama çoğuna açıkça söylenmemişti. Bir konuşma yaptım. Dedim ki, sevgili arkadaşlarım, Davutpaşa Kışlası'nın tarihi görevlileri, Türk milletinin kaderini değiştirecek milli harekatın bir parçası olarak İstanbul şehrini kurtarmak görevini alacaksınız. Dedim ki, sizlerin başarılı olmanız isteniyor, ölüm askerlerin asıl görevidir. Her an ölebiliriz, bunu düşünmeyin, aileleriniz için kuşku duymayın, milletimiz onları bağrına basacaktır. Sizleri bir aydır kışlada ve alarmda tutmamızın sebebini şimdi anladınız. Bu andan itibaren şehirle münasebet kesilmiştir. Hiç kimse şehire inmeyecek, bu saatten sonra her türlü engelleme silahla mukabele görecektir. Harekat başlamış sayılabilir, geri dönmeyecek kadar ileri gitmiş bulunuyoruz. Dedim ki, toplantıdan sonra herkes kıtası başına gidecek, son hazırlıkları gözden geçirecek. Saat 21.30'da birlik komutanları son emri almak üzere benim odamda buluşacaklar. Allah sizleri korusun. Saat 19'da toplantı sona erdi. Arkadaşlar yerlerine gittiler. Kışla çevresinde emniyet tedbirleri alındı. Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkamazdı. Saat 19.30. Yüzbaşı Demir, Karaköy'de sıkışık kaldıkları araba kuyruğunda bir dolmuş radyosundan yayılan saat başı sinyalini duydu. Saatine baktı, 19.30. Farkında olmadan bir saat kaldı diye düşündü. Emniyet Müdürlüğü'nden sıkı yönetim karargahına gidiyor. Olaylar biraz yatıştığından sokağa çıkma yasağı süresi kısaltılmadı mı? Trafik sıkışıklığı daha geçe kalıyor böyle. Jeepin içine ne yanına dönse otomobil camlarına çizilmiş insan suratları. Minicik burnu, lüle lüle saçlarıyla gülümseyen bir kız çocuğu, gözleri yorgunluktan sakallarını sızan, gitti gidecek bir ihtiyar, spor arabasının direksiyonunda sinirli sinirli cigara içen küllü sarışın sosyete dilberi, dudakları ve sivri tırnakları yaldızlı siklemen. Yüzbaşı Demir'in aklından yine o düşünce geçiyor. İki saatçik olsun kestirebilseydim geceye ne kadar zinde olacaktım. Bir saat bile yeterdi. 3 gecedir uykusuz. Sürekli nöbet tutuyordu ondan. Komite öyle kararlaştırdı. Karargâhtaki arkadaşlar nöbeti bırakmayacak. Yüzbaşı Demir, Binbaşı Mehmet, Yarbay Ahmet vesaire. Bir de baş ağrısı musibet bir şey. Seriyip duran sağ gözünün üzerine çıkıp oturdu. Sanki uyuyorlar. Şimdi şeytan ne diyor? Şoföre emri ver. Şipi Ümid'in Firuza'daki apartmanına çeksin. Salondaki divanda bir saat öyle bir uyku çekerdi ki. Peki neden kule dibi değil de Firuza? Suat'ı görmeye dayanamıyor. En son geçen gece uğradı, amacı Ümit'le evlenmeye karar verdiğini duyurmak. Suat uyumamış meğer, geldiğini işitince kalktı, banyo hazırladı ona, yiyecek bir şeyler. İnsan ölür. O boyası süssüz haliyle bile ne kadar etkileyici bir kadın. Sabahından kayı kayı veren dolgun göğüsleri, ağır kımıldanışlarıyla adamı sarhoş eden yuvarlak kalçaları. Yüzbaşı Demir geceyi orada geçirmişti. Rüyasında, al bakalım. Ama sen şömisen. Tavus kuyruğu zenginliğinde ama nasıl? Durduğu yerde duramayan kıpır kıpır bir renk mahşeri. Buzlu ampul mavisi dazlak kafası, bayrak alı vampir dudaklarıyla mama sen şömisen bir görünüyor bir kayboluyor. Her kayboluşunda değişerek, biraz daha suata dönüşerek önce kaşlanıyor. Sonra saçlanıyor, gözleri kadife parıltılı menekşe rengini alıyorlar. Teninde damarlı mermer beyazlığı, ezilmiş çilek, portakal kabuğu, şeftali kokusu. Hay Allah! Yüzbaşı Demir bir uyanıyor, dipdiri ayağa kalkmış erkekliği, sıcacık ve yapışkan özünü duman duman kusmaktadır. Kule dibine gitmeyi nasıl düşünürüm? Ters bir durum. Gün boyunca yediği güneşten olacak, jip etüvden farksız, içi ısınmış metal, toz ve benzin kokuyor. Yüzbaşı Demir bir an baş ağrısının yerini yıllardır unuttuğu o korkunç baş dönmesinin alacağından korktu, sağ gözünün seyremesi hiç durmuyor. Hadi dün harekatın erteleneceğine işaretti, bugün neye? Hakçası geçen hafta kurye göreviyle birkaç saatine İstanbul'a gelen Zizi binbaşının dediklerinden bu erteleme olasılığı bal gibi sezilebilirdi. Tabii daha başka şeylerdi. Binbaşı Aziz baktığı her güzel kadını boncuk mavisi gözleriyle maviye boyaya boyaya ne demişti? Ankara'da ufak birlik kumandanları mesele çıkarıyor parlak çocuk. Harekete geçmek için yazılı emir istiyorlar en az 3 yıldızlı bir generalden. Keyfi yerindeydi ama Ankara komitesinde CHP yandaşlarıyla köklü devrim yandaşlarının hiç de uyuşamadıklarını, üstelik devrimcilerin sağcı ve solcu diye pekala ikiye ayrılabileceklerini ağzıyla söylediği halde. Cigarasını dişlerinin arasında tutup dumanını yiye yiye gülümsüyor. Bana göre diyordu, dereyi görmeden paçalarını sıvıyorlar. Hele hayırlısıyla şu sivil cuntayı bir aşağı edelim sonrasını... Erteleme haberini öğrenir öğrenmez Yüzbaşı Demir bunun ya küçük birliklerin duraksamasından ya komitenin iç uyuşmazlığından doğduğunu düşünmüş canı sıkılmıştı. Öğleüstü Kabibay karargaha gelip dün yarıda bıraktıklarının bu gece tamamlanacağını söyleyince sevindi. Bu işe bulaştı bulaşalı içini kemiren kaygı yine de yakasını bırakmıyor. Ya müdahale dahili bir harbe dönerse ne halt ederiz? Bir ucu Karaköy'de, öteki ucu Tophane'deki araba kuyruğundan güç bela kurtulup Dolmabahçe üzerinden Harbiye'ye ulaştıklarında saat 20'yi bulmuştu. Yüzbaşı Demir Emniyet Müdürlüğü cihetinden harekat için endişeyi mucip bir hal olmadığını komiteye bildirerek öğleyin aldığı görevi yerine getirdi. Jipleri atlayıp sonra Beyazıt'a gittiler. Saat 20.30. Yüzbaşı Demir boş bulundu. Jipten indiği sıra kırmızı bir yıldız gördüğünü sandı. Olacak şey mi? Ama böyle işte. Beyazıt Kulesi'nin tepesindeki işaret ışığını gökteki yıldız kalabalığından ayırabilmek o kadar zor ki. Baş ağrısı gözünün üzerine çöreklenmiş bir yılan. Yol boyunca en azından 3 kere içinden geçirdi. Utanmasa öteki subaylardan aspirin isteyecek. Varsa tabii. Mayıs gecesinin donuk gümüş aydınlığı üniversite bahçesine yığılmış. Bütün pencerelerinden ışık taşan rektörlük binası dikkati çekiyor. Onları karşılayıp toplantının yapılacağı kuytu köşeye götüren üsteğmen ağzını her açışta bir altın diş çakıntısıyla nedenini açıkladı. Üniversite senatosu toplantı halinde. Menderes profesörlere sövdü ya, cevap vereceklermiş. Ardından gülüyor. Gereği var mı anlamına bir gülüş. Sabaha ne Menderes kalacak ne Demokrat Parti iktidarı. Acaba... Ağaçların altına girer girmez Yüzbaşı Demir yıldızları kaybetti. İnce bir akşam serinliği, hafif bir nem. Karanlıkta cigara ateşleri uçuşuyor, bir de ezilmiş yaprak kokusu. Bazı subaylar onlardan önce gelmiş, bazıları arkalarından geliyorlar, birbirini tanımayan çok. Harekatın emniyeti bakımından en çok bu hususta gizliliğe dikkat edilmedi mi? Yüzbaşı Demir saatine baktı ama görmedi. Biraz sonra... İkinci bölüğü kuşatmak amacıyla düşman sağ cenahtan bir karşı hücum denemez mi? Sabahtan beri 156 rakımlı tepenin eteklerinde savaşıyorlar. Üçüncü tabur fena halde ateş yemektedir. Top, havan, makineli tüfek Allah ne verdiyse. Üsteğmen Demir bölüğünün iki ateş arasında kalacağını anlayınca telsizle alay karargahını bulup yardım istedi. Parazit böceklerinin çıtır çıtır kemirdiği elektrikli sesiyle cello kuşatmaya kalkışanların üzerine birinci taburu göndereceğini bildiriyor. Acı soğuk. Fundalıklarda birikmiş karı adamın suratına tozutan kötü bir rüzgar. Birinci tabur bu tarafa bir yanaşsın. Yeni bir serüven başlayacak. 3 aydır geceleri Erkan'ın evinde kafa kafaya verip hazırladıkları harekat planı uygulamaya konuluyor. O ne? İlk tanıştıkları günlerde Ümit'in ona söylediği eski sözler belliğinde ışıklı tren katarları gibi dolaşıyorlar. Sırası mı Allah aşkına? Başka çare yok. Yaraya tuz basacaksın. Yakacak belki. Kavuracak. Olsun. Açıklamaları yapan kim? Erkan'dı mı? Yüzbaşı Demir görevinin ne olduğunu biliyor. Sıkı yönetim karargahında harekat süresince koordinasyonun sağlanması. Yine de işitmek istiyor bunu, kulaklarıyla duymak. Biraz ötesinde sırtını ağaç gövdesine vermiş öksüren bir binbaşı, galiba kurmay, istemeyerek engel oluyor. Beyoğlu grubu binbaşı Erkanlı komutasında aşağıdaki birliklerden müteşekkil olup postahaneyi, radyo evini kontrol altına alacaktır. 3. Tank Taburu Karargah Bölüğü, 3. Tank Taburu Karargahı, 2. Tank Bölüğü, 2. Zırhlı Piyade Bölüğü. Ağaçların koyulaştırdığı karanlıkta sık sık ya bir çakmak ya bir kibrit alevi uzayan gölgelerin başkalaştırdığı bir suratı masmavi aydınlatıyor. Belirsizliklerin arı kovanları gibi uğuldadığı bir ihtilal gecesinde sönüp yanan subay suratları. Çizgileri aşağı aşağı çekilmiş, kaşları çatık, gözleri kıvılcımlı. Arada önemli bir noktanın altını çizen oturaklı bir ses. İkinci zırhlı Tugay komutanının durumu anlaşılmadı. Bizden midir? Ya da bir başkası. Telsiz irtibatlarında serbest miyiz? Yüzbaşı Demir onları dinledikçe aylardır bir düş olarak kafalarında geliştirdikleri eylemler sisteminin somutlaştığını, insanların yaşantısını değiştirebilecek bir doğrultuda ivmeye koyulduğunu hissedip ürküyor. Eylemi başlatmak elimizdedir. Peki ya durdurmak? İstanbul grubu Albay Vahit Erdoğan komutasında olup vilayet makamını ve emniyet müdürlüğünü ele geçirecek. Bu gruptaki birlikleri sayıyorum. 4. Zırhlı Piyade Bölüğü, 3. Zırhlı Piyade Taburu Karargah Bölüğü, 3. Zırhlı Piyade Tabur Karargahı. Kararsız bir rüzgar, bir gece rüzgarı ağaçları çabuk çabuk yokladı. Yapraklar yumuşak hışırtılarla ürperdiler. Bir ara yeni kapı tarafından bir tren çığlığı sipsivri gökyüzüne dikilip pul pul dağılıyor. Bu defa öksüren binbaşıdan bir soru. Ümraniye'deki telsiz istasyonu ne olacak? Haydarpaşa Garı? Araya başka sesler karıştı. Bazıları açıkça anlaşılamayan. Komando timi nerede teşekkül ediyor? Akademide mi yoksa örfi idarede mi? Ali Paşa'nın vaziyeti nedir? Birinci asayiş bölgesinde komutan o olduğuna göre menfi bir tavır takınırsa? Yüzbaşı Demir farkında bile olmadan sorulan her soruya içinden cevap yetiştirmektedir. Haydarpaşa Garı ile Ümraniye telsiz vericisi akademili subayların görevi. Komando timi akademide oluşturulacak, icabı halinde canlı ve cansız hedeflere sevk edilmek üzere sıkı yönetim karargahında bulundurulacak. Ali Paşa'nın harekattan haberi yok. Ama Kurmay Başkanı Binbaşı Şefik Komite'nin önde gelen subaylarından az önce rektörlük binasının orada gözüne ilişir gibi olmadı mı? Görevlerin dağıtımı tamamlandıktan sonra parolayı saptadılar. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes başka bir şey ileri sürüyordu. Numan Esin'in önerisi onaylandı. Parola vatan olsun, işareti de namus. Harbiye'ye dönmek için jipe binerken Yüzbaşı Demir dehşet içinde fark etti. İhtilal başlamıştı. Saat 23.10. Yüzbaşı Demir camlardan baktı. Sabaha sağ çıkacak mıyız diye düşündü. Demokratlar az buz değil. Hani silaha davranıp mukavemete kalkışırlarsa durum zorlaşabilir. İstanbul donuk bir yıldız aydınlığına bürünmüştü. Işıklı pencereler gittikçe azalıyor. Asfaltlarına renk renk neon reklamları yansımış meydanlar anlamsız ve boş. Sokak lambaları direklerinin ucunda yapayalnız. İşlerini tutsun diye birkaç subay Ordevi lokantasında iki lokma bir şey yemişlerdi. Yemez olsaymış. Karın doyunca uykusuzluğun ağırlığını mı artırıyor yoksa sindirimi böyle adamın elini ayağını gevşetiyor. Göz kapakları kurşun. Belleğinde düzensiz çağrışımlar, birbirini tutmayan düşünce salkımları, söz gelişi Aysel, alkolden şişmiş suratı titreyen sosis parmaklarıyla. Ya da hemşire Julie, kemikli ellerindeki çilleri parmak uçlarından pire gibi üstüne başına sıçratarak pansumanını açmaya eğilmiş. Yok o, kafadar Hakkı, yüzbaşı Cevdet. Nereden nereye? Ümid'in Erzincan'dayken ona gönderdiği mektuplardan birini hatırlıyor. Kocaman yuvarlak birbirine geçmiş harflerle Atatürkçü bir devrim ihtimali konusunda yazdıklarını. Kemal Paşa Samsun'a asker inmişti. Karabekir Kazım'la Ali Fuat Paşa ile mutabıktılar. Anadolu hareketini askeri bir harekat olarak planlamasına o günkü şartlar altında hiçbir engel yoktu. Öyle yapmayıp halk kongreleri, meclisler hatta şuralarla sonuca gitmeyi tercih etmesindeki sebep nedir düşünmeliyiz. Bonapartizm değil, demokratik bir devrim yapmak istiyordu. Askeri bir isyan, hele generaller kademesinde yürütülürse, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarına nasıl bağlanabilir? Arkasından Camiken Sokağı'ndaki evde bir yağmur akşamı. Gece siyah sular halinde camlardan süzülüyor. Suat menekşe rengi dalgınlığından bir an sıyrılıp diyor ki, iktisadi temel değişmedikçe ilerici askerlerden gerici diktalar doğar. Biz bunu böyle öğrendik. İşçi sınıfının hiç olmazsa çalışan halkın başı çekmesi zaruri. Fakat bu nasıl olacak? Bu sorunun cevabını veremedikçe kabuğumuzdan dışarı çıkamıyor, çıkamadıkça her türlü aksiyonun dışında kalıyoruz. Sonra son görüştükleri sabah ayrılırken söyledikleri. Bir çocukluk yapmayın Demir. Yüzbaşı Demir yemekte iki aspirin yutmuştu. Bu baş ağrısını usulca sildiğinden daha rahat ama uykusuzluğun verdiği gevşeklikle kafası epeyce bulutlu harekat dairesine geldi. Binbaşı Mehmet'le Binbaşı Kenan baş başa vermiş harekatın zaman ayarlamasını yapıyorlar. Sonucun aynı anda alınmasını sağlayabilmek için hareket emri şu birliğe filan, ötekisine falan saatte verilecek. Oyalayıcı çetrefil bir iş. Ona telefonlara göz kulak olmasını söylediler, sordu. Ötekiler nerede? Bir kısmı karakol bölük komutanlığında. Yarın sokağa çıkma yasağı konmayacak mı? Halkın ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı planlıyorlar. Bir kısmı paşanın odasındalar. Muzaffer gitti mi? 20 dakika oluyor. Komando tümünü toparlayıp gelecek. Yeniden uğraştırıcı işlerine dönüyorlar. 02.13'te Davut Paşa'yı, 02.15'te Selimiye'yi harekete geçirirsek... Yüzbaşı Demir iskemleyi çekip oturmadan önce uzun uzun esnedi. Uykusuzluk sanıyor, gerçekte sinir gerginliğinden esniyordu. Bu yetmezmiş gibi sağ göz alt kapağı yeniden seyremez mi? Saat 1.10. Gece yarısından sonra sessizlik yoğunlaştı. Yüzbaşı Demir iyi kulak verirse kol saatinin tıkırtısını duyabiliyor. Ara sıra açılıp kapanan bir kapı, uzaktan uzağa ayak sesleri o kadar. Bahar gecesinin puslu serinliği, köhne harbiye binasının yüksek tavanlı loş odalarına, yürek karartıcı koridorlarına, adamı zaman zaman ürperten gizli nem zerrecikleri olarak dağılmış. Dakikalar geçmek bilmiyor.